Ayrım 54 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 595. Bayar devreye girince. Burçak'ın ilgi uyandıran gelişmeler dediği gelişmeler hemen o akşam başladı. Ama bunlar Burçak'ın beklentileri yönündeki gelişmeler değildi. Bunu gene onun anılarından izleyelim. O akşam Mustafa Zeren saat 20 sularında beni telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığına çağrılıp çağrılmadığımı sordu. Davet edilmediğimi söyledim. Ve köşkten ayrıldıktan sonra meselenin ne olduğunu bana bildirmesini Zeren'den rica ettim. Mustafa Zeren bir saat sonra bize geldi. Cumhurbaşkanı Bayar Zeren'in dediğine göre şunları söylemiş. Kemal Özçoban, Sıtkı Yırcalı ve Rıfkı Salim'in komisyonunda olduklarını ve yarın konuşacaklarını söylüyorsunuz. Kemal Özçoban, Fethi Çelikbaş'la temas halindedir. Rıfkı Salim Bey karakterli ve faziletli bir arkadaşımızdır. Komisyona gidip konuşmasın. Mustafa Zeren bu sözleri elçi sıfatıyla söylediğini de kaydetti. Rıfkı Salim Burçak anılarına göre Mustafa Zeren'e kanun teklifinde en sakıncalı bulduğu bir maddeyi belirterek onun değiştirilmesi şartıyla komisyona katılmamayı kabul edeceğini bildirdi. Burçak Mustafa Zeren'in yaptığı o elçilik görüşmesi sırasında o değişikliğin yapılabileceği izlenimini almış olmalı ki ertesi günkü komisyon toplantısına katılmadı. Sıtkı Yırcalı da o akşam köşkte bulunmayanlar arasındaydı. Ama o akşam birileri tarafından elçilik göreviyle aransa bile ulaşılabilecek bir yerde değildi. O zamanlar cep telefonu diye bir şey yok. Telefonsuz yerlerde bulunmak veya öyle yerlerde bulunuyormuş gibi yapmak kolaydı. Cumhurbaşkanından komisyona katılmasın mesajı alması mümkün olmadı. Yırcalı ertesi gün 26 Nisan Salı günü komisyona gitti. Komisyon üyelerinden Yakup Karabulut'la birlikte teklifin bir maddesinde bazı değişiklikler yapılmasını önerdi. Başkanlık divanındaki üyeler ona ve Karabulut'a o değişiklikleri yapıyormuş gibi davrandılar. Ama sadece bazı kelimeler yerine eş anlamlı diğer kelimeleri kullanıp maddenin fıkralarının yerlerini değiştirmekle yetindiler. Yırcalı o önerisiyle tahkikat encümenine gazete ve matbaa kapatma yetkisinin verilmesini önlemek istiyordu. Teklif maddesindeki değişiklik ise göz boyama amacıyla yapılmış bir makyajdan ibaretti. Ama Sıtkı Yırcalı da bunu fark edemedi. O değişiklik son şeklini alırken Yırcalı komisyondan çıkmıştı. Celal Bayar'ın katılımıyla başlayacak olan DP Genel Yönetim Kurulu toplantısına katılmaya gitmişti. Teklifin komisyondaki görüşülmesi onun yokluğunda tamamlandı ve kabul edilip meclis başkanlığına gönderildi. Gene büyük bir hızla meclisin ertesi günkü birleşiminin gündemine alındı. Yırcalı Bayar ve Menderes'in karşısında. Celal Bayar'ın katılımıyla o akşam yapılan Demokrat Parti Genel Yönetim Kurulu toplantısına gelince... O konuda kurulun dört üyesinin, Yırcalı, Burçak, Zeren ve Kurbanoğlu'nun yaptığı başvuruyu biraz önce anlattım. O mektubun tarihi 22 Nisan'dı. Başbakanın özel kaleminde bekletiliyordu. Ama beklenmedik bir şekilde o akşam uygulandı. Yani yetki kanununun komisyonda kabul edilip meclise sevk edildiği 26 Nisan akşamı. Kurul o akşam saat 19.30'da Başbakanlık'ta Bakanlar Kurulu salonunda toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da toplantıya katılıp başkanlık yapacaktı. Bayar Cumhurbaşkanlığına 1950'de tarafsız olacağı iddiasıyla geldiği halde o iddiasını çoktan bırakmıştı. Daha önce başka örneklerini de verdik. Bunu hep yapıyordu. DP'nin Genel İdare Kurulu toplantısına katılması ve başkanlık etmesi bir yana, halk arasında da elinde DP amblemli bastonla dolaşmaktan çekinmiyordu. O akşamki toplantıda toplantıyı isteyen dört üye görüşlerini gene dikkatli bir şekilde belirtmeye çalıştılar. En somut konuşan Sıtkı Yırcalı oldu. CHP'ye karşı alınan tedbirlerin çok sert ve gereksiz olduğunu söyledi. İsmet Paşa'nın ihtilal çıkaracağına inanmadığını ifade etti. Yırcalı'ya göre İsmet Paşa meşru bir seçimle iş başına gelmek istiyordu. Bundan da korkmamak gerekirdi. Celal Bayar bu sözlere itiraz etti. İsmet Paşa'nın ihtilal hazırladığını söyledi. Adnan Menderes bu görüşe kısmen katıldı. İsmet Paşa'nın bir ihtilal değilse de onun vasatını hazırladığını öne sürdü. Yetki teklifinin mecliste görüşülmesinin arifesinde Demokrat Parti'nin genel yönetim kurulu toplantısı, böylece Cumhurbaşkanı Bayar ile Başbakan Adnan Menderes'in bu görüşlerinin etkisi altında tamamlandı. Demek ki Meclis Genel Kurulu'nun ertesi günkü toplantısında yetki teklifinin hiçbir geri adım atılmaksızın hızla kanunlaştırılması partinin iki liderinin de kesin isteğiydi. Meclis Genel Kurulu'nun ertesi günkü 27 Nisan günkü toplantısında olup bitenleri o gün alınan ve yazı dizimize konu olan notlara dayanarak anlatacağım. Ve 27 Nisan 27 Nisan 1960 Çarşamba. Ankara'da hava sabahleyin güneşli. Sokaktakilerin çoğu pardösüsünü atmış. Bahçelerde çocuklar baharın tadını çıkarıyorlar. Ankara'da basılıp sabah dağıtılan gazetelerde yetki kanunu teklifiyle ilgili son gelişme yer almış. Yani teklifin komisyonda kabul edildiğini ve o günkü meclis birleşiminde görüşülmesinin beklendiğini belirten haberler. Mecliste bu yetki teklifiyle ilgili çalışmalara ve bunların yankılarına henüz yasak konulmamış. O yasak teklif mecliste görüşüldükten sonra konulacak. O yüzden sabahki gazeteler o konudaki haberleri yayınlayabiliyorlar. Ama tabii sayfalarının neresinde nasıl yayınladıkları gazetesine göre değişiyor. İstanbul'da basılan büyük gazetelerin Ankara'ya gelişi malum daha geç saatlerde. Onların gelişinden sonra şu görülüyor. Bazı gazeteler o olayı birinci sayfalarında çok küçük haber olarak vermişler. Mesela Hürriyet, o günkü manşetinde Başbakanın Sento için İran'a gidişi var. Manşet ve etrafındaki haberlerde ise 1 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısıyla ve Kıbrıs'taki sorunlarla ilgili haberler yer alıyor. Tahkikat encümenine selahiyet teklifinin komisyonda kabul edilişi sayfanın ortasında tek sütunluk bir haber halinde. Buna karşılık daha cesaretli bir birinci sayfa mizampaşı yapan gazeteler de var. Mesela Milliyet. Hem haberi yarım manşet olarak büyük vermiş hem de o manşetin hemen altında Abdi İpekçi'nin o zaman imzasız yazdığı durum başlıklı günlük yazısını yayınlamış. Yazı her zamankinden kısa ama başlığı teklife kesin bir karşı çıkışın ifadesini taşıyor şöyle. Bu tasarı kanunlaşmamalı. Yazının metnini de buraya alalım. Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiği bildirilen TBMM Tahkikat Encümenlerinin vazife selahiyetleri hakkındaki kanun teklifi, Cumhuriyet devrinde hiçbir müesseseye tanınmamış fevkalade yetkileri bu komisyonlara vermektedir. Tahkikat komisyonlarını Büyük Meclis'in de üstüne çıkaran bu yetkilerin demokratik prensipler ve kabili telif yani bağdaştırılabilir olduğunu iddia etmek çok güçtür. Anayasa nizamımız ve onun teminatı altında bulunan hak ve hürriyetlerimiz teklifin kanunlaşmasıyla ortadan kaldırılmış olacaktır. Siyasi partilerin ve basının bu şartlar altında vazifelerine ne derece devam edebileceği meçhuldür. Dünya umumi efkarının antidemokratik hareketlere karşı çok hassas bulunduğu şu sırada Büyük Meclis'in böyle bir kanunu tasvip etmeyeceğine inanmak arzu ve ihtiyacındayız. Kubalı ve Tunaya'nın demeçleri. Milliyet'te ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin iki profesörünün teklife karşı verdikleri demeçler de manşetin hemen altında yayınlanmış. Profesör Hüseyin Nail Kubalı'nın demeci şöyle. Mevzuatımıza ve esas teşkilat hukukunun yani anayasa hukukunun umumi prensiplerin olduğu kadar batı demokrasilerinin dayandığı siyasi ahlak kaidelerine de aykırı bulunan ve iktidar partisinin kuvvet darbesinden başka hiçbir şey olmayan bu karar ve onun tatbik tarzı demokrasimizi bir çıkmaza sokmuş, mevcut hukuk ve rejim buhranını ve siyasi huzursuzluğu tehlikeli bir şekilde arttırmıştır. Böyle bir vaziyeti ihdas ederek yani ortaya koyarak demokrasi tarihimize çok fena bir sayfa ekleyenler Türk milleti ve onun mensup olduğu medeniyet ve demokrasi dünyası karşısında büyük bir manevi mesuliyetin yükünü taşıyacaklardır. Profesör Tarık Zafer Tunaya'da özetle şöyle diyor. Unutmamak gerekir ki demokrasi sadece bir çoğunluğun idaresi demek değildir. Fakat insan haklarına ve hürriyetlerine, insan haysiyetine ve şerefine en fazla saygı göstermek ve onlara değer veren kaideleri gerçekleştirmektir. Nerede olursa olsun bir iktidar partisi çoğunluğu teşrii yani yasamayla ilgili iktidar tekeli kurarsa orada demokrasi bir hayal olur. Milliyet ayrıca manşetinin bir bölümünde de daha önce imalı muhalefet diye anlattığımız Kore haberlerini veriyor. Güney Kore'de yetkililerin bir kısmını bırakan, partisiyle ilgisini de kesen Syngman Rhee, artık devlet başkanlığından da istifasının eşiğine gelmiş. Milliyet oradaki gelişmeleri anlatıyor. Güneşli havadan dolulu havaya. Evet, 27 Nisan sabahında çıkan iki büyük gazetenin birinci sayfa düzenleri birbirinden hayli farklıydı. Tahkikat encümenine verilmek istenen yetkileri Hürriyet ihtiyatlı bir sessizlikle karşılamıştı. Milliyet ise o konudaki haberleri o günkü şartlar altında mümkün olduğu kadar geniş ölçüde yayınlamıştı. Bununla da kalmamıştı. Çok sakıncalı bulduğu o girişime karşı hem yorum hem haber hem karikatür yoluyla tepkisini ifade edebilmiş, uyarısını yapabilmişti. Öteki gazetelerde siyasi gelişmeler karşısındaki haber değerlendirme ölçülerine göre ya Hürriyet'in ya da Milliyet'in çizgisine yakın tutumlar izlemişlerdi. Ankara'da o gün sabahleyin güneşli olan hava öğle vakitlerinde kapandı. Saat 12.30 civarında şiddetli bir dolu başladı. Meclisin önü tahkikat encümeninin kuruluş günündeki gibi sabahtan beri çok hareketliydi. Bir kısmı üniformalı, bir kısmı sivil kıyafetli polisler istasyona giden caddenin meclis civarındaki bölümlerinde mevzilenmişlerdi. Dolu başlayınca caddedeki ağaçların altında korunmaya çalıştılar. Bu onlar için tatsız bir durumdu ama faydalı bir tarafı da vardı. Havanın bozması meclisin etrafına yaklaşmayı düşünen meraklıların en azından bir kısmını o niyetlerinden caydırabilirdi. Bu tahmin bir süre için gerçekleşti. Ama doludan sonraki yağmur da hayli şiddetli olduğu halde meclisin önünden geçen caddeye girmek isteyenlerin sayısı giderek arttı. Polisin bunu engellemesine rağmen o engeli aşıp meclisin karşısındaki Ankara Palas'ın önünde toplananlar gene de kalabalık bir grup oluşturdu. Meclisin merdiven altında. Gelelim meclisin içine. Milletvekillerinin büyük kısmı meclise öğleden önce gelmişlerdi. Genel kurul toplantısı öğleden sonra saat 15'teydi. Ama meclisin genel kurul salonunun dışındaki köşelerinde yoğun bir kulis faaliyeti devam ediyordu. O zamanki ikinci meclis binasında Demokrat Partililerin her zaman hareketli olan kulis yeri merdiven altıydı. Adı gibi yukarı kata giden merdivenin altındaki yerdeydi. Orada oturup kahve de içilebilir, kokteyllerdeki gibi ayaküstü sohbetler de edilebilirdi. DP'lilerin o günkü kulis konusu, parti içinde 4 genel yönetim kurulu üyesinin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın müdahalelerine rağmen Sıtkı Yırcalı ile birlikte bazı milletvekillerinin sürdürdüğü yetkim kanununa muhalefet hareketiydi. Oraya yansıyan haberlere göre Yırcalı ve birkaç arkadaşı o günkü meclis toplantısında parti disiplini dışına çıkmayı da göze alıp tasarıya kırmızı oy verebileceklerdi. Yönetimden yana olan DP'liler tabii öyle bir ihtimalin ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğunu, parti dayanışmasını sarsacağını ve muhalefetin elini güçlendireceğini anlatıyorlardı. Yırcalı ile birlikte hareket edenlerden Esat Budakoğlu, Arif Demirer gibi milletvekilleri ise asıl tasarının kabul edilmesinin tehlikeli olabileceğini söylüyorlardı. Muhalefetin kaygısı demokrasi elden gidiyor. İkinci meclis binasının CHP grubuna ayrılan bölümü de sabahtan itibaren dolmuştu. İnönü de erkenden oraya gelmişti. Kısa bir grup toplantısı yapılmıştı. Daha sonra da İnönü odasına çekilip konuşmasının son hazırlıklarını yapmıştı. CHP grubundaki hava çok heyecanlı bir havaydı. Tahminler yetki kanunu ile birlikte artık demokratik rejimin son kalıntılarının da ortadan kalkacağı ve iktidarın tek parti idaresine doğru gidişinin hızlanacağı yolundaydı. Grupta şu konuda tam bir görüş birliği vardı. CHP'nin siyasi parti olarak tüm çalışmaları artık demokrasiyi kurtarma hedefine yönelik olacaktı. Mecliste tabuldotu olan bir lokanta da vardı ama İnönü öğle yemeğini çalıştığı odaya peynir ekmek getirterek geçiştirdi. DP'den kırmızı oy veren çıkar mı? Demokrat Parti kulislerinde acaba oylamada kırmızı oy çıkar mı sorusu giderek yaygınlaştı ve o sırada meclis dışında olan Başbakan Adnan Menderes'e de ulaştı. Menderes geçen bölümde de belirtti. O gün Tahran'a gidecekti. Eğer yetki kanunu teklifi geçici komisyonda Burçak Yırcalı muhalefetine takılmayıp meclisten planlandığı zamanda geçseydi, bir gün önceki 26 Nisan günü kanunlaşmış olacaktı. Başbakan da 27 Nisan günündeki o Tahran ziyaretine huzurla çıkmış olacaktı. Komisyondaki 24 saatlik gecikme o planı aksatmıştı. Başbakan o geziye gene gidecekti ama uçağının kalkış saatini erteletmişti. İlk planlamaya göre öğleye doğru kalkacak olan uçak öğleden sonra saat 17'de hareket edecekti. Başbakan da öğleden sonra saat 15'te başlayacak olan görüşmeler için meclise gelip durumu kontrol ettikten sonra saat 16 civarında havaalanına hareket edecekti. Başbakan Menderes meclise saat 15'ten biraz önce geldi. Arabasını izleyen bir başka arabada bavulları da vardı. Başbakanla birlikte Tahran'a hareket edecek olan dışişleri ekibi onu havaalanında bekleyecekti. Menderes meclise geldikten sonra odasına geçti. Yakın arkadaşlarını çağırıp parti içi muhalifler ne yapabilir, kırmızı oy verirler mi konusunu görüşmeye başladı. O görüşmeler sürerken saat 15 oldu. Genel kurul salonundaki başkanlık kürsüsüne başkan vekillerinden Agah Erozan çıktı. İki yanındaki katip üyelerden biri Antalya milletvekili Atilla Konuk'tu. Öteki Samsun milletvekili Abdullah Keleşoğlu. Başkan Erozan katip üyelerle bir süre görüştükten sonra saat 15'i tam 8 geçe kürsüdeki zili çaldı, oturumu açtı. O oturumda tahkikat encümeni önergesinin kabul edildiği 18 Nisan oturumu gibi tarihi sayılırdı. Ama tarihi celseleri açmanın kendi işi olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Refik Koraltan bu defa görevi başkan vekillerine bırakmıştı. O işi Agah Erozan'ın yapmasını istemişti. Erozan tartışmalı konulardaki karar ve konuları meclisten geçirmekteki performansını iki gün önce yetki teklifinin geçici komisyona sevkini tamamlarken bir kere daha göstermişti. Ama o gün başkanlık görevini üstlenmek istemiyordu. Bunu sonradan Yassıada soruşturmaları sırasında özellikle belirtecek, görevi Koraltı'nın ısrarlı isteği üzerine ve ancak birkaç saatliğine kabul ettiğini bildirecekti. Sonuçta şöyle bir formül üzerinde anlaşıldı. Toplantının başlangıç kısmını o yönetecek, daha sonrasını sıradaki başkan vekiline İbrahim Kirazoğlu'na devredecekti. CHP'nin hazırlığı. Oturum açılırken Meclis Genel Kurulu'nun sıraları doluydu. Ama sıraların önüne konulan sandalyelerin DP'lilere ayrılan bölümünde boşluklar vardı. DP'lilerin bir kısmının toplantıya gelmediği anlaşılıyordu. Balkondaki gazetecilere ayrılan ön sıra ile onun arkasındaki dinleyici sıraları ise tamamen doluydu. Dinleyiciler arasında sivil polisler de vardı. Gerisi bu gibi toplantılarda hep olduğu gibi iktidar partisinin üyeleri veya yandaşlarıydı. Az sayıdaki yer için çok sayıdaki talipler arasından içeri girmelerine izin verilenler meclisin idare amirlerince belirleniyordu. İdare amirleri de DP grubunca seçilmiş DP'li milletvekilleriydi. Tercihlerini kendi partilileri için kullanmayı doğal hakları sayıyorlardı. Muhalefet milletvekillerinin hazırlığı şöyleydi. Oturum açılınca önce gündeme itiraz edeceklerdi. Meclisin önünde haftalardan beri görüşme sırası bekleyen birçok konu varken başkanlığın o yetki tasarısını bütün o konuların önüne koymaya hakkı olmadığını belirteceklerdi. Bunun için en azından bir meclis kararı alınmasını isteyeceklerdi. Bu talep haklıydı ama kabul edilmesi ihtimali yok denilecek kadar azdı. Bu böyle de olsa CHP'liler o itirazlarının tutanağa geçmesini sağlamak istiyorlardı. O usul itirazından sonra konunun esasına geçilince önce şahsı adına Turhan Feyzioğlu konuşmaya çalışacaktı. Sonra da grup adına Genel Başkan İsmet İnönü söz alacaktı. İnönü ana muhalefet grubu adına konuşacaktı. Söz hakkının önceliği vardı. Başkanın İnönü'nün söz talebini aldıktan sonra onu başkalarından önce kürsüye davet etmesi gerekiyordu. Turan Feyzioğlu'nun durumu öyle değildi. O şahsı adına konuşacaktı. Talebini daha önce yapıp söz sırasına yazılması gerekirdi. Feyzioğlu öyle yapmıştı. Ama ona sırasının arkalarda olduğu bildirilmişti. Yeterlik önergesi verilmesine kadar sırası gelmezse konuşmasını yapamayabilirdi. Ama CHP grubu yöneticileri o engeli kaldırmak için bir önlem almışlar, söz sırasına çok sayıda CHP'li milletvekilinin adını yazdırmışlardı. Feyzioğlu'nun adı arka sıralarda olsa bile ön sıralardakiler yerlerini Feyzioğlu'yla değişebilirlerdi. İç tüzükte böyle bir imkan vardı. 27 Nisan 1960 günkü oturum açılırken meclisteki durum buydu. Yasaklı oturumun yasaklı tutanakları. 27 Mayıs'tan sonraki aylarda rahmetli kardeşim Örsan Öğmen'le birlikte yazdığımız, daha önce sözünü ettiğim Olur Mu Böyle başlıklı dizisinde o oturumda olan bitenleri anlatmaya başlarken bir açıklama yapmıştık. O açıklamayı buraya da alıyorum. Şöyleydi. Büyük Millet Meclisi'nin 27 Nisan toplantısındaki görüşmeler Hamdi Sancar Encümeni'nin yani Tahkikat Encümeni'nin neşir yasağı altındaydı. Ayrıca mühim kısmı sadece bu yasağın da değil, Başkanlık Divanı'nın da sansürü altındaydı. Zabıtlara bile geçirilmemişti. Hele toplantının sonundaki celseler yani oturumlar. Bunları ne bir gazeteci ne bir dinleyici takip edebilmiştir. Salona silahlılarla çevrili kapılardan tabancalı polisler sokulmuş, Ankara Palas'la dahil bütün etraf süvarilerle çevrilmiş ve meclis binasına yaklaşmak için bile kimseye imkan verilmemiştir. O günkü görüşmeler zabıtların ve hadiselerin konuşturulması suretiyle ilk defa şimdi gün ışığına çıkarılmaktadır. Şimdi bu açıklamamızı yeniden okuyup buraya alırken gözümün önünden o zabıtların ve hadiselerin konuşturulması işinin nasıl yapıldığını hatırlıyorum. Zabıtlar belirttiğimiz gibi İnönü'nün konuşmasının önemli bölümü hakkında mecliste uygulanan zabıttan çıkarma cezası sonucunda baskıya da verilmeden sansür edilmişti. Örsen daha o gece o sansürlü yerleri doldurmak için meclis toplantısını izleyen öteki gazeteci arkadaşlarından birkaçıyla bir araya gelmişti. Birbirlerinin notlarını karşılaştırmışlardı. Ortaya bir metin çıkmıştı. Ama bazı cümlelerin belirli yerlerini bir kere daha kontrolden geçirmek gerekiyordu. Bu amaçla hazırlanan metin İsmet İnönü dahil toplantıda bulunan milletvekillerine de gösterildi. Onların onayıyla son şeklini aldı. Toplantı salonundan gazetecilerle dinleyicilerin çıkarılmasından sonraki olaylar içinde birçok milletvekiliyle ve bazı meclis memurlarıyla da görüşülerek notlar alındı. O çalışma sonucunda zabıtlardan çıkarılmış bölümleriyle birlikte İnönü'nün o günkü konuşmasının tamamı ortaya çıkmış ve ilk defa o dizide yayınlanmıştı. Mecliste polis baskınıyla başlayan basınsız ve dinleyicisiz oturumdaki olayların anlatımı da öyle. Bu yüzdendir ki o dizi 27 Nisan 1960 günüyle ilgili birçok araştırmanın kaynakları arasına girmiştir. Bu kitapta da benim kaynaklarım arasında yer alıyor. Şimdi gelelim o günkü meclis birleşimine. 54. ayrımın sonu. Sayfa 604.